Ayrım 5. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 44. Onun oteli de babasından kalma. Mürşit'le Lincoln'dan birkaç yıl sonra açılmıştı. Babaları arasında şehir halkının ilgiyle izlediği tatlı bir rekabet vardı. Biri dolapları mı yeniledi, öbürü çarşafları değiştirirdi. Biri odaları mı boyattı, öbürü lobiyi donatırdı. Mürşit'in babası hastalanıncaya kadar böyle sürdü. Beyazıt'ın babası daha önce öldü. Ansızın, kalpten. Mürşit'inki yıllarca süründü. Oğullar işleri devraldı. Ama Beyazıt onun gibi yapmadı. İşe dört elle sarıldı. Çocukken de öyleydi. Ortaokul aynı sınıfta okuyorlardı. Mürşit tatillerde, hafta sonlarında kaytaracak yer ararken, Beyazıt ders biter bitmez hevesle işe koşardı. Şimdi otelden başka, biri şehrin girişinde, biri çıkışında iki benzin istasyonu var. Tuzlukaya konaklarının iki müteahhidinden biri. Et meydanıyla Mesire'deki büfeleri de o işletiyor. Belediye başkanıyla, valiyle, seçilmiş, atanmış, partici, eşraf, kim varsa hepsiyle dost. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Mürşit bazen kendisini de Beyazıt ve Şükerası'nın arasındaki fark ediyor. Bir el boğazını sıkıyor gibi oluyor. Onlardan biri olmadığı için ferahlıyor. Hep birlikte hareket eden, birlikte yemek yiyen, birlikte toplantılar, kongreler yapan, şehrin iş hayatına ne olup biteceğine birlikte karar veren, hayata dört elle asılan bu adamlara hiç dayanası yok. Onların da Mürşit'in muhabbetine mazhar olamadıkları için üzüldükleri söylenemez. Dikkate almıyorlar onu, çoğu tanımıyor bile. Babasını tanıyanlar, hayatını berbat ettiği için ona acıyorlar. Beyazıt mesela, karşılaştıkları zaman düşmüş birine bakar gibi bakıyor. Mürşit, kendisine acıdıklarını biliyor. Ama hiç üzülmüyor buna. Bu adamların acıma hislerini dostluklarına tercih ediyor. Özgür bunların çocuklarıyla arkadaş. Ara sıra birlikte takılıyorlar. Maç yapıyorlar. Bilgisayar oyunu oynuyorlar. Birlikte vakit geçirdikleri zaman, Beyazıt'ın oğlu otelleriyle övünüyor olmalı ki, Özgür darmadağın bir halde geliyor. Yüzünde çaresizlikle öfke birbirine girmiş oluyor. Otele gelene kadar zihninde babasıyla kavga ettiği belli. Karşısına dikiliyor. ''Sen housekeeping diye bir şey duydun mu?'' diyor. Yüzünde 19 yaşına çok büyük gelen bir küçümsemeyle. ''İşine bak'' diyor Mürşit ters ters. Birasını kafasına dikiyor. Özgür yılmıyor, öfkesini bastırmaya çalışarak babasına otele bir çeki düzen vermeleri gerektiği hakkında edepli ve coşkulu bir nutuk atıyor. ''Her şey bizim elimizde baba'' diyor sonra yumuşak bir sesle ve umutla. ''Bir gayret etsek var ya, Beyazıt'ın otelini bir ayda sollarız.'' Mürşit, deli dağa bakıyor o sırada. Yüzünde kirpik kıpırdamıyor. Sözlerle yetinmiyor çocuk. İnternet kafeye gidiyor. Otelciliğe ilişkin yazıları. Turizm okullarının ders notlarını indirip basıyor. Önce kendi okuyor. Mürşit dudaklarını kıpırdadığını görüyor. Sonra kağıtları babasının gözüne sokmak istercesine bankoya bırakıyor. Etkilenmesini bekliyor. Belki meraklanıp okur. Aklı başına gelir. ''Oğlum, biz ne yapıyormuşuz böyle?'' der. ''Bu nasıl otel işletmek?'' ''Ne ön büromuz var, ne de housekeeper'ımız.'' ''Check-in, check-out, Allah'a emanet.'' Ama her defasında oğlunun umutlarını boşa çıkarıyor. Altı ıslak bire bardağını kağıtların üstüne koyuyor inadına. Kağıtlar lekeleniyor, buruşuyor. Özgür söylenerek topluyor. ''Otelcilik bilim oldu artık, bilim. Okulu bile var.'' diyor umutsuzca. Babasının sözünü dinletmek için biraz daha büyümeyi bekliyor. En azından askere gidip gelmesi lazım. Askerden sonra yapacağı bir darbeyle oteli ele geçirecekmiş. Buna kararlıymış. Annesine öyle söylemiş. Şükran anlattı bir gece. Gülüyordu ama sesinde gururla karışık bir sevecenlik vardı. Kağıtların da sözleri kadar etkisiz olduğunu gördükçe öfkesi daha da artıyor Özgür'ün. Ama çok geç. Çaresizlik hissi her şeyi bastırıyor. Kağıtlarını bankoya tık tık vurarak düzeltiyor. Elleri sinirden sinirden titriyor. ''Sade böyle zıkkımlansan, ayaş'' diye söylenerek babasının yanından uzaklaşıyor. Mürşit oğlunun sesini yükseltmeye cesaret edememesini, sobanın başında bir sandalyeye çöküp hırsından ağlayacak hale gelmesini acıyla izliyor. Şükran'ın çocukları iyi yetiştirdiğini düşünüyor. İkisi de terbiyeli, sabırlı çocuklar. Bu yüzden içi burkuluyor en çok, Şükran'a yaptığı haksızlık yüzünden. İyi bir hayat, Şükran'ın hakkıydı. Özgür otele dair hayallerini madenciye anlatıyor. aralarında abi kardeş ilişkisine benzer bir şey var. Mürşit ikisini konuşurlarken gördüğünde madencinin yüzünün acıları çeken bir süngerle kaplı olduğunu düşünüyor. Dinlediği her acı ya da çaresizlik adamın yüzünde birikiyor sanki. Özgür anlatıyor da anlatıyor. Madenci sabırla dinliyor. Arada ufak tefek akıllar veriyor. Özgür'ün akıl aramadığını, sadece anlatmak istediğini biliyor. Öğütlerini kısa kesiyor bu yüzden. Bazen Mürşit ikisine kulak veriyor. Oğlunun geleceğe dair hayallerinin daracık sınırları onu kahrediyor. İşin başına bir geçsin. Burayı sadece şehrin değil, bölgenin en şık oteli yapacakmış. Önce lobiyi adam edecekmiş. Otel mi, amele kahvesi mi belli değil diyor. Lobideki eşyanın hepsini atacakmış. Eski püskü sandalyeleri, borularından zift damlatan sobayı, pis kahve masalarını, tavlaları, okey takımlarını, ne varsa hepsini. Çay ocağını kapatacakmış. Bu bitli kahve müşterilerini kovacakmış. Gitsinler, nerede içerlerse içsinler çaylarını. Lobiye Beyazıt'ın otelindeki gibi bej rengi koltuk takımları koyduracakmış. Çanak anten taktıracakmış. Kalorifer zaten Allah'ın emriymiş. Her odada telefon, televizyon, klima, hatta minibar olacakmış. Bir de web sayfası yaptıracakmış. 2 yıllık bilgisayar mezunu bir arkadaşı var. Ona taslakları çizdirmiş bile. Olur mu abi? Allah aşkına sen söyle diyor madenci. Buranın en eski oteli biziz. Kendi web sayfamızın olması lazım. Şehir rehberinde bir satır bize yakışıyor mu? Doğrusun Özgür diyor madenci. Bir web sayfası şart. Turizm beyaz altın abi diyor Özgür. Güneydeki otellere bir bak. Hepsi altın basıyor. Altın bu şehirdeki herkes gibi. Oğlunun dilinde de en değerli sıfat. Kibara da yol verecekmiş. Onunla olmazmış bu iş. Mağdur etmem. O kadar vicdansız değilim diyor. Veririm eline 3-5 kuruş tazminat niyetine. Gitsin köyünde otursun. İyice ihtiyarladı zaten. Bu yaştan sonra şehirde durup ne yapacak? Resepsiyona da güzel bir kız oturtacakmış. Kız siyah mini etek, siyah ceket, toz pembe gömlek giymeli. Yakasında rozette, adı yazmalı. İyi derecede İngilizce konuşmalıymış. Altın çıktıktan sonra burası yabancılarla dolup taşacakmış. Babası o zaman anlayacakmış otelin değerini. Lisedeki kitaplarını çıkartmış, arada İngilizce çalışıyor. Abi, senin İngilizcen iyidir. Fırsat bulduğumuzda pratik yapsak ya diyor. Madenci, yaparız Özgür diyor. Henüz yapmış değiller. Mürşitoğlu'nun ağır hayalci olduğunu düşünüyor. Ama aptal olmadığını da biliyor. Özgür oteli yenilemek için çok para gerektiğinin farkında. Genç yaşta zengin olanlara imreniyor. Onlardan biriyle ortak olsam ne güzel olur diye düşünüyor. Otogarı işleten bir Tayfun abi var mesela diyor madenci. Adamda bir para var, aklın durur. O bir hedese var ya, 6 ayda otelin kralını yaparım burayı. Bugüne kadar yüz yüze 2 kelime bile konuşmadığı, uzaktan efsanesini duyduğu Tayfun abi evet demiş gibi hevesleniyor, neşeleniyor. Sonra göz ucuyla babasına bakıyor. Bu harabeyi otelin kralı yapmak için babasının ölmesini beklemesi gerektiğini bilmesi, neşesini kaçırıyor olmalı ki. Kalkıp gidiyor. Mürşit, Tayfun abi dediği, hırtın durumu yaş diye açıklıyor madenciyi. Emir aldığı adamlar yeterince kullandılar. Şimdi perte çıktı ama Özgür'ün bundan haberi yok. Lobiye gelip gidenlerin anlattıklarına bakılırsa, Tayfun birkaç aya kadar hapse girmezse kaçacakmış. Karşılıksız çekten tut, ihaleye fesat karıştırmaya kadar hakkında açılmış onlarca dava varmış. Oğlu böyle adamlara özendiği için üzülüyor. Bugün temizlikçi kadın biraz daha para versin diye sızlandı yine. Büyük oğlu askermiş. Helal temizlerlerken ayağı kaymış. Ayağı kıbura gitmiş. Bileği kırılmış. Askeriyenin doktoru bir ay rapor verdiği halde vicdansız komutanı çocuğu rahat bırakmamış. Revirde yatıp devletin ekmeğini yiyemezsin. Memleketine git diyormuş. Oğlu da gelmek istiyormuş ama otobüs parası yokmuş cebinde. Anasını aramış. Kurban olayım para gönder demiş. Hayat çok pahalı. Otel her gün daha az dolarken masraflar fena halde artıyor. Mürşit geçen hafta koridorlardaki her 3 ampulden birisini söktürdü. Şükran'a verdiği mutfak parasından da kıstı biraz. Yine de Züreli ya da Züali eli boş göndermedi. Bu seferlik fazla para verdi. Kibar sinirlendi. Karı kandırıyor seni dedi. Askerde oğlum oğlu yok. Yalan makinesi mübarek. Her hafta yeni bir yalan atıyor. Doğru, Mürşit de biliyor bunu. Zuhal, Zülal. Her hafta biraz daha para koparabileceğini umduğu yeni bir yalanla geliyor. Geçen hafta kocası patronun emanet ettiği tavukları kaçırmış. Ya ödersin, ya kapıya koyarım demiş patron. Bir önceki hafta kaynanası çay içerken çay kaşığını yutmuş. Acilde bir röntgene dünyanın parasını almışlar. Ondan önceki hafta da Susuztepe minibüsü evlerine çarpmış. Odanın duvarını yıkmış. Tam da çereli pilavı ocaktan alıyormuş o sıra. Divanda oturuyor olsaymış, yaşamıyormuş. Bu mevsimde çereli pilav yapacak taze fasulyeyi nereden buldun dedi Mürşit. Yalanını yüzüne vurmak için. Kadın hiç renk vermedi. Ben kuru bamyayla yapıyorum dedi. Mürşit güldü. Seviyor onun uydurduklarını. Tutarsız, abartılı yalanlar ama alışılmadık, yaratıcı. Kadıncağınla başta söylüyor üstelik. Kadın fazladan para aldı gitti. Yaptığı işin çoğu yarım diye kibar söylendi gene. Özgür işlere karışır olduğundan beri kibarın halinde bir tuhaflık var. Özgür kulağını mı çekti nedir? Gizli patron oğluymuş. Ona bilgi vermesi gerekiyormuş gibi davranıyor. Zabıt katibi Çetin'in geldiğini görünce mesai bitmiş diye düşündü. Hiç fark etmeden akşam olmuş. Çetin sık sık okey oynamaya geliyor. Bazen arkadaşları oluyor yanında. Biri sessiz, silik bir adam. Özel hastanede hasta bakıcıymış. Nadiren sesi çıkıyor. Öbürünün sağ eli bilekten kesik. Marangozhanede çalışırken hızara kaptırmış. Ama sol eli usta olmuş artık. Taşları hepsinden daha hızlı diziyor. Genellikle üçü beraber geliyor. Dördüncüyü lobide buluyorlar. İlla oynayacak biri çıkıyor. Çetin 30 yaşlarında. Neşeli bir adam. Bekar. Evlenmeye de hiç niyeti yokmuş. Bu zamanda ev geçindirmek akıllı işi değil diyor. Konuşmayı seviyor. Adliyede olan biten her şeyi anlatıyor. Kim kaç sene yemiş? Kim kime para yedirmiş? Kim nasıl yırtmış? Anlattığı şeylerin bazıları ilginç. Güzel de anlatıyor. Taklit yapıyor, güldürüyor milleti. Bugün yanında hasta bakıcı yoktu. Çolak'la ikisi geldiler. Dipte bir masaya oturdular. Çetin, var mı oynayan diye sordu. Kuru yemişçi Şakir'le kardeşi İsmail varız deyince dörtlüyü kurdular. Kibar, okey takımını getirdi. Masaya koydu. Çay istediler. Şakir, bugün ne vukuat oldu adliyede diye sordu. Herkes Çetin'in ağzına bakıyordu. Eğlenecek bir şey arıyorlar. Burada eğlenecek fazla bir şey yok. Başkalarının acılarından başka. Çetin canı konuşmak istemiyormuş gibi omzunu sikti. Kendiliğinden anlatmıyor. Israr bekliyor. Şakir de biliyor oyunu. Israr etti. 80 yaşında bir adamı kızları dövdü diye başladı Çetin. Niye? Genç karı aldı diye. Lobidekiler daha hikayeyi dinlemeden gülmeye başladılar. Mürşit ihtiyar bir adamın genç karı almasına mı gülüyorlar? Yoksa kızlarından dayak yiyen bir babaya mı diye merak etti. Hikayenin gülünecek bir tarafı yoktu aslında. Akçiçek mahallesinde 12 daireli apartman sahibi olan bir ihtiyar 20 yıl içinde 6 kere imam nikahıyla evlenmiş. Kızları ses etmemiş. Ama 7.'ye resmi nikah kıyınca kıyamet kopmuş. Üçü de torun torba sahibi kızları. Babalarının aklı yerinde değil diye dava açmışlar. İhtiyar inadına 21 yaşındaki karısını koluna takmış. Adliyeye rap rap yürüyerek gelmiş. Dimdikmiş. Ben de hala iş var demek istiyormuş. İki taraf da mahkeme salonunun önünde sessiz sedasız bekleşiyormuş. Kızlar kapının bir yanında, baba ile karısı öbür yanında. Ama genç gelin rahat durmamış. Kolundaki bilezikleri şıngırdatıp nispet yapmış, laf atmış. Karşılıklı sataşmalar, hakaretler derken birdenbire tekme tokat kavga çıkmış. Önce genç geline saldırmışlar. Ama gelin toz olunca kızlar bir olup babalarını dövmeye başlamışlar. Sonra ne oldu dedi Şakir gülerek. Çetin ne olacak? İhtiyar öldü dedi. Polisin gelmesine fırsat kalmadan küt diye düştü. Bir de baktık ki gitmiş öte tarafa. Bir sessizlik oldu. Şakir'in gülüşü ağzında kaldı. Ellerini büyük kızının başörtüsüne dolamıştı. Hem ana avrat sövüyordu hem de var gücüyle saçını çekiyordu. Kızı elini ısırınca bir çığlık attı. Yere düştü. Eşhedü enna ilahi diye başladığını duydum. Ama gerisini getiremedi. Kalpten gitmiş, öyle dediler. Kaderden korkmuş gibi sustu. Yüzü beyazlaşmıştı. Dinleyenler hikayeyi yeterince gülemedikleri için hayal kırıklığına uğramış gibi baktılar. Neşeli, komik bir şey anlatmasını beklediler. Ama Çetin, başka hikaye anlatmayacağını belli eden bir havayla taşları dizmeye devam etti. Lobiye bir suskunluk çöktü. Sessizlikte okey taşlarının şakırtısı arttı. Televizyonun sesini açtılar. Bir börekçi girdi içeri. Kolunda camlı kutu, içinde patatesli börekler. İki kişi börek aldı. Otel müşterilerinden biri, soba maşasının tersiyle ayakkabısının sallanan topuğunun çivisini çaktı küt küt. Pehlivan geldi, tesbih çekerek. Birkaç kişiye hal hatır sordu. Hafif kısa cümleli konuşmalar başladı. Bir inşaat ustası geldi. Kazı kazandan para kazanmış, herkese çay ısmarladı. Kibar çayları dağıttı. Lobide uğultu arttı. Koca bir gün geçti, hiçbir şey olmadı. Mürşit için 30 küsur yıldır her gün, hiçbir şeyin olmadan, hiçbir şey yapmadan geçiyordu. Bazen hayatını alt üst eden şeyler oluyor ama çoğunlukla bir şey olmuyor. Düşünüyor, suçluluk hissinin dışında omuzlarını ezen şey doğuştan gelen ataleti. Yıllardır hiçbir şey yapmadan öylece oturmanın yorgunluğu. Bedeni oturuyor ama kafasının içi kaynıyor. Yorgunluktan beyninin duvarları yıpranıyor. Madenciyle paylaştığı bir büyük rakının başına geçince biraz rahatlıyor ancak. Hayat zaten manen büyük. Bir de her gün para sıkıntısı ekleniyor buna. Birkaç müşteri hesabını kapattı bugün. Kasa bayağı sarsıldı. Pazar parası veremeyecek. Şükran gene mızıldanacak diye canı sıkıldı. Allah'tan bir celep geldi. Parasını peşin verip bir haftalığına banyolu bir oda tuttu. Pazarlık da yapmadı hiç. Formun meslekhanesine celep yazmış. Mürşit'in komiğine gitti. Celeplik mi kaldı artık? Adamın parası vardı ama kılık kıyafeti berbattı. Tıraşı uzamıştı. Çok da kötü kokuyordu. Daha odasına çıkmadan çay başına nasıl giderim diye sordu. Kibar irkildi. Ne yapacaksın orada dedi ters ters. Birini göreceğim dedi celep. Kibar'ın yüzü göze attı. Cevap vermeden işine döndü. Celip şaşırdı. Öyle anlamadan baktı bir süre. Sonra odasına çıktı. Kibar homurdandı arkasından. Herif pezevenk yerine koyuyor bizi dedi. Karıya gidecek adresi bize soruyor. Bir müşteri sobanın başında ayakkabılarını çıkarmış. Ayaklarını ovalayarak ısıtıyordu. Bir anlam veremedi Kibar'ın tersliğini. Ne karısı dedi. Umumhaneye gidecek, umumhaneye diye bağırdı Kibar. Çay başında bir başka bok yok. Dışarıdan baksan çiftlik zannedersin. Ama içerisi kaynıyor. Herkes biliyormuş oranın umumhane olduğunu. Ama kimse ses etmiyormuş. İşletenler, belediyecilere para yediriyorlarmış. Orada çalışan karılar gündüz vakti ortalıkta gezinip delikanlıları çağırıyorlarmış. Bir gün kan çıkacakmış bu yüzden. İyiymiş dedi ayaklarını ovalayan adam güldü. Karılar güzel mi bari? Kibar sinirlendi. Bir şey diyecek oldu diyemedi. Gidip kapıyı ardına kadar açtı. Üşüyoruz lan dedi adam. Ört şunu. Kibar havalansın biraz dedi. Duman altı oldu. Görmüyor musun? İnadına bekledi kapının önünde. Karılar güzel mi diye soran adam donuncaya kadar. Celep az sonra aşağı indi. Yıkanmış, tıraş olmuş. Takım elbise çekmiş üstüne. Adama benzemiş. Mürşit'e belli belirsiz bir selam verdi. Çıktı gitti. Kibar nefretle baktı arkasından. Celep ikindi de geri geldi. Ne olduysa gittiği yerde. Geldiği zamandan daha üzünlü, daha kahırlı görünüyordu. Televizyonun karşısına oturup bir sigara yaktı. Kibar, "Bilader!" diye seslendi ters ters. "Bak orada ne yazıyor?" Duvardaki posteri işaret etti. "Burada sigara içilmez. Cezası 62 YTL. Söndür onu." Ama Celep dişli çıktı. Masada duran teneke kül tablasını kaldırıp gösterdi. Bu niye burada o zaman? İki kişi aşağı indi, ağızlarında sigarayla. Masaya geçip oturdular. Çay istediler. Celep sigara içenleri görünce arkasına yaslandı. Kibara bakarak güldü. Sigarasının dumanını üfürdü. Mürşit Kibar'a adamın niye bu kadar zıt gittiğini merak etti. Sonra içerisi doldu. Bir kalabalık, bir gürültü. 5. ayrımın sonu, sayfa 54.